Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. Üçüncü ayrım. Gerçi İstanbul hükümeti, Ankara'da kurulan hükümetin başkanı Mustafa Kemal için idam kararı çıkartmış, padişah da bu kararı imzalamıştı ama kimse Ankara'ya gidip Mustafa Kemal'i tutuklamaya cesaret edemiyordu. Hatta kabinedeki pek çok nazır açıkça söylemese bile Ankara'daki millicilerin başarısını için için temenni etmekteydiler. İyi de hangi silahla, hangi askerle Allah bilir diye düşündü Ahmet Reşat. 8 yıldan beri binbir cephede savaşan yorgun, aç ve çıplak askerlerle bazı maceraperestler sadece İstanbul'u değil Anadolu'yu da kurtaracaklarını zannediyorlardı. Boşuna bir gayretti bu. Ahmet Reşat, ceketinin ceplerinde tütün tabakasını arayıp da bulamayınca asabileşti. Bir küfür savurdu ve odada yapayalnız olduğu halde kızardı. İçinde bulunduğu durum onu değiştirmiş, sinirli, hırçın bir adam yapmıştı. Küfür etme alışkanlığı olmadığı halde sık sık ağzından kötü laflar fırlıyordu. Sigarayı çoğaltmıştı. Evine döndükten sonra el ayak çekilmişse, ki artık hep öyle oluyordu, gevşemek için yatmadan önce bir tek atmaya başlamış, nefesi rakı koktuğundan karısına bir şikayet sebebi daha yaratmıştı. Yeni alışkanlıklarından kendi de memnun değildi ama öyle günler yaşamaktaydılar ki, öyle çileli, öyle hasiyet kırıcı, dayanması zor günler, insanın katlanabilmesi için çelik gibi sinirlere sahip olması lazımdı. Ne yazık ki memurunun parasını ödeyemeyen bir maliyeyi idare ederken çelik gibi sinirler dahi kâfi gelmiyordu artık. Osmanlı'nın borcu gırtlaktaydı. Ahmet Reşat her Allah'ın günü bir başka alacaklıya hesap vermek zorunda kalıyordu. Bir yıl önceki mali yılın bütçe açığı bu yıl iki misli artacağı işaretlerini vermişti. Cihan Harbi mağdurlarının uğradıklarını iddia ettikleri zararlarla bu miktar çok yakında daha da yükselecekti. Ahmet Reşat yerinden kalkıp odanın içinde gerinerek dolaştı. Yatak odasına çıkmaya kalksa karısını uyandıracaktı. Kızları da hala uykuda olmalıydılar. Evin tahta merdivenleri inip çıkanların ayakları altında gıcır gıcır gıcırdardı. Uykusu derin olmayanlar gece boyunca merdivenlerden kimlerin mutfağa, hamama, taşlığa indiğini kolayca anlayabilirlerdi. Bu durumdan en çok karısı rahatsız olur, saraylı hanım kulaklarını dikmiş, hamama inip inmediğimizi dinliyordur yine diye sızlanırdı. Ama yılların içinde kurtların kemirdiği eskimiş tahtayı kapı menteşeleri gibi yağlayıp gıcırdamasını engellemeye imkan yoktu ki. Parmak uçlarına basa basa orta kata çıkmayı düşündü. Orada da dırdırcı teyzesini bulabilme ihtimali karşısında selamlıkta biraz daha kestirmeye karar verdi. Kemal'in perişan halini görmeden evvel biraz dinlenip kendine gelmek istiyordu. Ne kadar kızarsa kızsın, elinde büyümüş yeğenini ölümün eşiğinde görmeye dayanmak kolay değildi. Süzülmüş yüzünde gözleri büsbütün iri duran, saz benizli genç adamı her gördüğünde zaafa kapılarak bütün kabahatlerini bağışlar olmuştu son zamanlarda. Ahmet Reşat sedire oturup pencereden ön bahçeye baktı. Camın önündeki manolya ağacı, yapraklarında henüz erimemiş kar serpintileriyle hüzünlü bir gelin gibiydi. Az ilerideki elma ise Mart güneşine aldanıp çiçeğe erken durmuş, ani bastıran soğukla don yemişti. Dudaklarına alaycı bir gülümseme gelip yerleşirken, tıpkı bizler gibi diye düşündü Ahmet Reşat. Azıcık ışık görünce hemen sevinen ve sonra da elleri böğründe kalan enayi elma ağacı. Onlar da enayi değil miydiler? Kızıl Sultan gitti, hürriyet geliyor diye sevinen, sonra da dövünmeye başlayanlar. Gelenler gidenleri hep aratıyordu ne hikmetse. İttihatçıların elebaşları kaçınca Meydan bu sefer de dini duyguları sömürmeye yatkın Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin elebaşlarına kalmıştı. Halkın Sıtkı'nın bu partilerden de çabuk sıyrılacağı besbelliydi. Ahmet Reşat, Sultan'ın bel bağladığı Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kendini İngiliz yanlısı ilan etmekle halkın gözünde her geçen gün biraz daha sevimsizleştiğini görmüyor değildi. İttihat ve Terakki döneminde sürgüne gönderilen pek çok siyasi suçlu, yeni çıkarılan af nedeniyle geri dönmüş ve şehirde hızla intikamcı bir muhalefet yeşermeye başlamıştı. Yetmezmiş gibi işte tam da bu sırada İstanbul'daki Rum ve Ermeni patrikleri, işgalcilerin sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi işgal etmeleri için ellerinden geleni yapmaktaydılar. Emellerine ulaşabilmeleri için memlekette kargaşa olmalıydı. Bu nedenle Rumlarla Ermeniler Müslüman halkı kışkırtarak arbede çıkartmak için türlü yollara başvuruyorlardı. Özellikle Rumlar fena halde azmış şımarmışlardı. O kadar ki Karaköy'de bir Rum kendine ait bir kebapçı dükkanını denetlemek isteyen Şehremini vekili Cemil Paşa'yı yani belediye başkanını değnekle kovalayabilecek kadar ileri gitmişti. Bu olayı hatırlayınca Ahmet Reşat'ın başına ensesinden doğru yükselen keskin bir ağrı girdi. Boynunu sağa sola çevirerek gevşemeye çalıştı. En tahammüllü, tevekküllü insanlar için bile yaşananları hazmetmek giderek zorlaşıyordu. İşgalden beri Türkler sabır küpü kesilmişlerdi. 40 yıllık hemşerilerinin, komşularının taşkınlıklarını görmezliğe gelip ilişkilerini eskisi gibi yürütmeye gayret ediyorlardı. Ahmet Reşat'ın evindeki bahçıvan Aret Efendi ile 15 günde bir dikişe ve ütüye gelen Rum kızı Katina yerlerinde duruyorlardı. Maliye nezaretindeki Yahudi dinine mensup maliye memurları hiçbir şey olmamışçasına vazifelerine devam etmekteydiler. Kabinedeki Hristiyan nazırlarla meclisteki Hristiyan mebuslar da öyle. Fesatlık düşünenlerin yanı sıra hiç suçu olmayan Rumlar ve Ermeniler de elbette vardı ve Allah'tan Yahudiler Osmanlılara hala sadıktılar. Rum basını açık açık Türk düşmanlığı yaparken Yahudi gazeteleri cemaatlerini Türklerin haklarına saygı göstermeye davet ediyordu. Hem de İstanbul'daki Yunan Yüksek Komiserinin yeni kurulan Rum-Ermeni Federasyonu'na Yahudileri de katmak için gösterdiği onca çabaya rağmen. Ahmet Reşat bu umutsuz çırpınışın, bu tepe taklak gidişin hem parçası hem de seyircisiydi. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Erkekler asla ağlamamalıydı ama Reşat Bey gözlerinin yaşarmasına ve sol göz kapağının şiddetle seyirmeye başlamasına engel olamadı. Behice, Mehpare ve Saraylı Hanım. Mehpare elinde içi tülbent dolu tasla gürültü etmemek için parmaklarının ucuna basa basa merdivenlerden inerken tuvalete gitmekte olan Behice Hanım'a yakalandı. Behice'nin üzerinde İstanbullu gelinlerin düğün gecesinin sabahında giymeyi adet edindikleri müslin paçalığı vardı. Yılların içinde elbisenin pembesi iyice solmuş, yakasını çevreleyen gül kurusu kurdele ve danteller yıkanıp ütülenmekten yıpranmıştı ve Behice'nin doğumlardan sonra irileşen göğüsleri elbisenin düğmelerini zorluyordu. Genç kadın gelinliği gibi paçalığını da sandıkta özenle saklamıştı yıllarca. Birkaç ay önce paçalığı sandıktan çıkarmış, havalandırmış, yıkamış, ütülemişti. Son zamanlarda devlet memurlarının eşlerinin artık yeni giysiler diktirme gücüne sahip olamadıklarından değil, kocasının onu el üstünde tuttuğu, neredeyse saat başı öpüp kokladığı günleri anımsattığı için de yeniden giymeye başlamıştı paçalığını. Onu giydiğinde kendini eski endamına kavuşmuş gibi hissediyordu ve nasıl da özlüyordu topuzunu çözdüğünde saçlarının kalçalarına kadar şelaleler gibi aktığı ve kocasının onun güzelliğinden başka hiçbir şeye önem vermediği o uzakta kalan yılları. Reşat Bey'in evine erkenden döndüğü, sabahları işine ayak sürüyerek gittiği, hafta sonlarını karısının koynunda geçirdiği, karısına düşkünlüğünden dolayı diğer akraba kadınların haset duygularını kabarttığı, saraylı hanımı da için için kıskandırdığı yıllar çok gerilerde kalmıştı. Son 5-6 senedir her şey inanılmaz bir hızla değişmişti. Hem hayatlarında hem de memleketlerinde. Artık ne akşamları çaldığı uduna ve söylediği İstanbul şarkılarına kulak veriyordu kocası, ne de altın bukleli kızlarına vakit ayırıyordu. Çok geç saatlerde bir karış suratla giriyordu eve. Ona soru sormaya cesaret eden tek kişinin, teyzesinin sorularına kısa yanıtlar vermekle yetiniyor, bulup buluşturularak hazırlanan yemeklerin tadına bile bakmıyor, bir tas çorbayı zor bitirip yatağa giriyor ve sabaha kadar sayıklayarak, çırpınarak kabuslu uykulara dalıyordu. Behice yanlış hatırlamıyorsa, kocasındaki ruhi bunalımlar Kemal'in gencecik yaşında Sarıkamış seferine katılmasıyla başlamıştı. Aslında çetin cevizdi Reşat Bey. Öyle seferberlik ya da savaş sıkıntılarına pabuç bırakan takımdan değildi. Enver Paşa hükümeti 1914 Eylül'ünde İngiltere, Fransa ve Rusya'ya harp ilan eylediğinde bile kılı kıpırdamamıştı. Hep savaşmıştı zaten Osmanoğlu. Ha bir savaş eksik olmuştu, ha bir fazla. Osmanlılar savaşlara ve savaşların getirdiği zorluklara alışıktılar. Dolayısıyla bu savaşı da tevekkülle karşılamıştı kocası. Nicedir mağlubiyet haberlerine de alışmışlardı. Ama Kemal'in sonu başından belli bir muharebeye katılması, sonra da esir düştüğünün haberi yıkmıştı kocasını. Yüzü hiç gülmeyen bir koca ve sürekli ağlayan teyzeyle ev yaşanmaz hale gelmişti. Neyse ki uzun zamandır duymaya hasret kaldıkları bir zafer haberiyle biraz olsun teselli bulmuşlardı. Çanakkale'de kazanılan zafer her evde olduğu gibi onların konağında da bomba gibi patlamıştı. Bayram etmişlerdi. Tatlılar, börekler yapıp konu komşuya göndermişlerdi. Evlerinin içi sabah ziyaretçileriyle dolmuştu. Mahalle halkı bayram kutlar gibi birbirini tebrike gitmişti. Ama sevinç uzun sürmemiş, bu zaferle gelen iyimserlik Behice'nin kursağında kalmıştı. Reşat Bey yine üzülecek bir şeyler bulmuş, Çanakkale'nin intikamını almak için olsa gerek İngiltere ve Fransa aralarında gizlice anlaşarak 12 adayı İtalya'ya vermişler. Bize danışmaya dahi gerek görmeden nasıl yaptılar bunu diye tutturmuştu. Yine suratından düşen bin parça olmuştu. Ayol, koskoca Bosna Hersek gitti, Balkanlar gitti, 12 adaya ne diye ayıflanıyorsunuz ilahi Reşat Bey diye çıkışmıştı kocasına Behice. İnsan zamanla acıları, kederleri de kanıksıyordu mutluluğu kanıksadığı gibi. Kader savaşı gündelik yaşamın bir parçası etmişti sonunda. Savaşa, hatta işgale alışıp yaşama devam etmekten başka çare yoktu. Yeter ki Allah elindekileri eksik etmesindi. Çaresiz dert, devasız hastalık vermesindi. Behice her kadın gibi her şeyden önce ailesinin, çocuklarının huzur ve emniyet içinde yaşamalarını istiyordu. Çok şükür varlıklı bir ailenin kızıydı. Oturdukları konağı büyük kızı Leman'ın doğduğu yıl babası hediye etmişti onlara. İbrahim Bey, annesi doğumda ölen yegane evladının bir dediğini iki etmezdi. Sırma saçlı güzel Behicesini, Bey pazarında çok varlıklı ve nüfuzlu bir toprak ağasına da verebilirdi ama o, İstanbul'da nesillerdir saraya hizmet eden soylu bir Çerkez ailenin oğlunu bir İstanbul beyefendisine tercih etmişti. Damadı da Enderun'dan yetişme ataları gibi devlet hizmetindeydi. Osmanlı bürokratlarının dermansız hastalığı olan rüşvet illetine tutulmamış, helal süt emmiş bir aileye mensup olmalıydı ki saraya yakın olmasına rağmen büyük servet sahibi değildi. Bu iyi bir Müslüman olan İbrahim Bey için çok önemli bir husustu. Kızını Reşat Bey'e verirken bu hususu göz ardı etmemişti. Kamçıriko beylerinden gelen Ahmet Reşat, tıpkı kendisi gibi bir gönül adamıydı. Has Müslümandı. Harama ve namahreme asla el uzatmazdı. Asla rüşvet kabul etmezdi. Kızının üstüne asla gül koklamaz, kuma getirmezdi. İşte bu yüzden İbrahim Bey kızına ihtiyacının da üstünde maddi yardımını esirgemiyordu. Ama damadının gururunu kırmamak, onu küçük düşürmemek için ne manevralarla, ne bin dereden su getirmelerle, Behice'ye ve torunlarına gizli gizli armağanlar göndermelerle, konağın kilerini Beypazarı'ndan yolladığı erzakla doldurmalarla, evdeki koca karının bile gönlünü hoş tutmalarla elini üstünde tutuyordu ailenin. Derin derin içini çekti Behice. İstanbul'a gelin gelerek hiç anlamadığı devlet işlerinden bunalan bir kocanın suratını çekmek yerine Beypazarı'nın sultanı olarak mı kalsaydı diye düşündüğü anlar olmuyor değildi. Çünkü evliliğinin ilk yıllarında aşık olduğu adam gitmiş, yerine önce yeğeninin başına gelenlerden dolayı kederli, işgalden beri de giderek aksileşen, kendinden uzaklaşan bir Reşat gelmişti. Saraylı hanımın Kemal'i gizlice eve alıp tavan arasında saklamaya başlaması da tuz biber ekmişti kocasıyla ilişkilerine. Reşat Bey, Behice'yi bu duruma göz yumduğu için hiç affetmemişti. Ne yapsaydı zavallı Behice? Hastayı kapı önüne mi koyaydı? Şimdi Kemal'in hastalığının seyri değiştikçe yaptığına bin pişman olmaktaydı ama artık çok geçti. Ah aptal kadın! Hem kocasıyla arasını açmış hem de dünyada en çok korktuğu hastalığı evinin içine sokmuştu. Nasıl koruyacaktı bu illetten çocuklarını? Evin dört bir yanını ispirto ile siliyor, mehparenin ellerini yıkayıp yıkamadığını sürekli kontrol ediyor, Kemal'in kullandığı tabak, çanağın onlarınkine karışmamasına gayret ediyordu. Titizliği ile nam salmış saraylı hanım, söz konusu hasta kendi torunu olunca Kemal'in gönlü kırılmasın diye tabak çanağının ayrı tutulmasına bile karşı çıkmıştı. Sırf bu yüzden Kemal'in bulaşıklarını denetim altında tutmak için çıkmaz olmuştu mutfaktan. Behice, işgal altında bir şehrin sıkıntısını ve yokluğunu çekerken, bir yandan da evdeki fırtınaya göğüs germekten yorgundu. Birkaç aydan beri kocası evine ancak sabaha doğru gelmeye başlamıştı. Üstelik evdeki ender zamanlarını da Kemal'le siyasi münakaşalar yaparak geçiriyordu. Ne tuhaftı şu erkeklerin aralarındaki dayanışma. Yaka silktiği yeğenini memleket meselelerini konuşurken karısına tercih ediyordu. Oysa az mı emek sarf etmişti kocasının gözüne girmek için? Fransızcasını ilerletmiş, okumadığı mecmua gazete bırakmamış, okuduklarına dayanarak Balkan Muharebesi'nin yaraları henüz sarılmadan ikinci bir harbe girilmesini doğru bulmadığını belirtmiş, yine de yaranamamıştı. Saraylı hanımdan, "Kızım, nene lazım senin erkek işine burnunu sokarak harp üstüne fikir eylemek?" diye azar işitmişti. Reşat Bey ise kendine yaren olarak karısını değil, Kemal'i seçmişti. Kemal, gençliğinin verdiği heyecanla dayısının fikirlerine ve görüşlerine karşı çıkardı hep. Nitekim o Allah'ın cezası Enver Paşa, Ruslara karşı savaş emri çıkardığında dayısının itirazlarına, saraylı hanımın kendini yerden yere atmasına hiç bakmadan silah kuşanıp Sarıkamış'a koşmuştu. Deli Çerkez işte. Akıllanmak için Azrail'in nefesini ensesinde hissetmesi şart mıydı? Ona nasihat eden büyüklerini dinlememek, Kemal'e donduğu için kesilen iki ayak parmağına, zedelenen ciğerlerine, iltihaplanan böbreğine ve yarım kalan aklına mal olmuştu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 17. Devamı 4. ayrımda.